Yıldız Şükran. Güzelim, bir bitmeyecek mektuba daha başlıyorum. Şikayet yok. Kime neyi şikayet edeyim? Hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz ülkemizde. Sen başka bir ülkede misin? Onu da bilmiyorum. Ama işte sen benim ağlama duvarım olduğun için herhalde ve alıştığım için sana dert yanmaya. Hep sen varsın canım, yaşadıkça da karşımda. Bahar geliyor. Erguvanların açmadı hala. Bir sıcak, bir soğuk. Manolyalar erken açtı, gene üşüdüler. Keyifsizler şimdi. Hayır, mutlu değiller onlar da. Bu mektup Yıldız Kenter'den 46 yıllık sevdalısına, yani Şükran Güngör'e. Bu mektup onu yitirdikten beri ona yazdığı karşılıksız mektupların kim bilir kaçıncısı. Tükenmeyen bir aşkın, katlanan bir özlemin anısı. 10 yıllarca baş başa yaşadıkları evin salonunda, birlikte çektirdikleri son resmin yanı başında, birlikte seyrettikleri boğaz manzarasının karşısında yazıyor bu satırları Yıldız Kenter. Gün boyu oynuyor, çalışıyor, üretiyor ama yalnız kaldığında ille yazıyor. Hayatında hep var olmuş aşkı böyle yaşatıyor. Hariciyeci Ahmet Naci Bey'in kızıydı Yıldız Kenter. İki dil bilen Ahmet Naci Bey, Glasgow Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği tahsil etmiş, Lozan Konferansı'nda İsmet Paşa'nın yardımcılığını üstlenmişti. 1920'lerin başında Londra'da tanıştığı İngiliz Olga Cynthia ile evlenmişti. Yeni ismiyle Nadide Hanım, Ahmet Naci Bey ile Ankara'ya yerleşti ve bu evlilikten önce Nedim, sonra Mahmut ve 1928'de de Yıldız doğdu. Nadide Hanım'ın ilk eşinden olan Jack ve son çocukları Müşfik ile 5 çocuk sahibi olmuşlardı. Yeni kurulan başkentte mutluydular. Ta ki yeni bir yasayla hariciyecilerin yabancı kadınlarla evlenmeleri yasaklanana kadar. Şimdi Ahmet Naci Bey eşiyle işi arasında bir tercih yapmak zorundaydı. Yıldız Kenter. Annemin cevabı ne üzülüyorsun? Boşa beni, yoksa sevdiğin işi bırakacaksın oldu. Babam Ayan Azası Galip Bey'in oğlu. Benim çocuklarım oldu, artık böyle bırakamam diyor. Sonra bir takım güzel imkanlar çıkıyor ama yine annemin deyimiyle bir gizli el itekledi hepsini. O imkanlar kullanılamıyor ve bizim için düşüş dönemi başlıyor. Babamın içki dönemi başlıyor. Ahmet Naci Bey eşini terk etmeme uğruna çok sevdiği eşini kaybetmişti. Bunun acısını içkiyle telafi etti. Ve aile sıkıntılı, kavgalı, zor bir döneme girdi. Bu zor dönemde Nadide Hanım bir yandan eşiyle ve çocuklarıyla uğraşıyor, bir yandan da zengin ailelerin çocuklarına İngilizce ders vererek eve ekmek getirmeye çalışıyordu. Bir ara İngiliz elçiliği kendisine çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye göndermeyi önerdiyse de istemedi. Kendisi için işini terk eden eşini ne olursa olsun terk etmeyecekti. Yıldız Kenter. Annem tabii ki birçok dönem hem babamız oldu hem de annemiz. Taşınma dönemlerimiz vardır bizim. Nerede ucuz ev varsa oraya taşınırdık. O dönemlerde babam yok olurdu ortalıktan. Annem araba bulur, o soba borularını, tel dolapları yüklenir, arabacının yanına da oturur, biz de bir yerlere sığışırsak sığışırız, tıngır mıngır taşınırız. Baba yerleşene kadar herhalde meyhanelerde, orada burada veyahut arkadaşlarıyla vakit geçirirdi, sonra gelirdi. Bu ortamda Yıldız Kenter daha 11 yaşındayken Ayşe abla çocuk kulübünde tiyatroya adım attı. Ailesi bu tiyatro tutkusuna bir süre ilgisiz kaldı. Ancak Ankara Kız Lisesi'nde okurken birden hayatı değişiverdi. İkinci Dünya Savaşı'nın kızıştığı o günlerde Ankara Devlet Konservatuvarı'na annesine rağmen babasının sayesinde yazıldı. Yıldız Kenter. Benim konservatuvara girmemi de o sağladı. Çünkü anneme veya abime kalsaydı belki de konservatuvara giremeyecektim. Gizlice kaydetti beni. Bütün kağıtlarımı aldı. Ankara Kız Lisesi'nin birinci sınıfındaydım. Beni götürdü, usulca konservatuvara yazdırdı. Acı çektiğimi görüyordu ve inatçı olduğumu da biliyordu. Çok yardımcı oldu bana ama sonradan annem ve abim de çok sahip çıktılar. Arkamda yumuşacık bir yastık gibi durdular. Harp yıllarıydı, karartma vardı. Ekmek, şeker karneye bağlıydı. Ama harbin eziyetini konservatuvarın penceresinden dışarı taşan piyano, keman, flüt, oboa sesleri, şan, opera, tiyatro çalışan insan sesleri unutturuyordu. Yıldız Kenter konservatuvarı sınıf atlayarak 1948'de bitirdi. Devlet tiyatrolarında çalışmaya başladı ve Shakespeare'in 12. Gece oyunuyla ilk kez sahneye adım attı. Devlet tiyatrolarında 11 yıl çalışacak Yağmurcu, Gılgamış, Finten, Gelin, Şatoya Davet, Miras, Öfke, Çöl Faresi gibi 24 oyunda sahne alacaktı. İlk evliliğini de o dönemde yaptı. Eşi Nihat Akcan da kendisi gibi tiyatrocuydu. 1952'de kızları Leyla doğdu ama bu evlilik yürümedi. Boşandıktan sonra 1950'lerin ortalarında Rockefeller bursuyla Amerika'ya gitme şansı doğdu Yıldız Kenter'e. Eski bir evliliği geride, kızı Leyla'yı annesinde bırakıp gidecekti. Bavul topladığı o günlerin birinde arkadaşlarını eve veda yemeğine çağırdı ve o yemekte hayatının unutulmaz olaylarından biri oldu. Yıldız Kenter: "Rica ettim. Baba, biz arkadaşlarla yemek yiyeceğiz, içme diye. Baba, ne olur içme dedim. İçmem kızım, içmem yavrum dedi. Müthiş inandırdı, inandım. Eve geldim, içkili." Kenter o gece olanları yıllar sonra Hep Aşk Vardı oyununda şöyle anlatacaktı. "E aşk olsun baba, hani içmeyecektin bugün, söz vermiştin bana. Gidiyorum yarın ama Amerika'ya. Yani şu evde gönül rahatlığıyla 3-5 arkadaşımı bir veda yemeğine çağıramıyorum değil mi? İçmedim deme Allah aşkına, şu haline baksana. İkide bir de içeri odaya gidip gelip içiyordun boyuna. Al işte şişe de burada, içirtmeyeceğim bunu sana baba, bırak diyorum. Ah, cehennemin dibine kadar yolun var dedi bana. Git, gelemez ol. Gelecek olursan da beni bulma inşallah." Bu sözler tokattan beş beterdi. Kıymık gibi saplandı kafama. Bir daha hiç çıkmamacasına. Böyle gitmiştim işte Amerika'ya. Yıldız Kenter: "Ben dönmeden kaybettik onu. Gelirsen de beni bulma demesi bir saplantı oldu kafamda, yüreğimde, etimde. Onu sık sık anımsarım. Geldiğim zaman bulamadım onu. Zaten bıraktım da geldim her şeyi. Bursu yarım bıraktım ve döndüm." Amerika'da oyunculuk ve hocalık üzerine çalışıp döndükten sonra tiyatroya kaldığı yerden devam etti Yıldız Kenter. Hayatının akışını değiştirecek adamla da o günlerde karşılaştı. Yıl 1956 idi. Bir akşam küçük sahnede oynanan Dünkü Çocuğu izlemeye gitmişti. Sahnedeki bir oyuncu dikkatini çekti. Yıldız Kenter: "Ben Şükran'ı ilk küçük sahnede Dünkü Çocuk'ta izledim, çok beğendim. Heyecanla oynuyorlardı. Çok beğendim Şükran'ı, etkilendim. Ne söylediğini, neden söylediğini, nasıl söylemesi gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini bilen ve sükunetiyle etkileyen bir oyuncuydu. Sonra Ankara'ya geldi ve zaman zaman Muhsin Bey'in odasında onu beklerken, onun sekreterinin yanında onu gördüğüm zamanlar sinirime dokunmaya başladı Şükran. Kendisi bunu çok iyi bilir. Bej renkli bir ceketi, kahverengi pantolonu vardı. En çok onları giyerdi. O zaman hiçbirimizin fazla bir şeyi yoktu. Onun da yoktu herhalde. Sonra bir oyunda beraber oynadık." Şükran Güngör: "Benim münasebetsiz bir rolüm vardı. Niye Muhsin Bey bunu sana verdi? İstanbul'dan getirtiyor konservatuvardan mezun olmamış bir insanı, devlet tiyatrosuna alıyor. Ne diye fırlatacak bir rol vermiyor sana?" derdi. Şükran Güngör 1926 yılında Aydın'ın Çine ilçesinde doğmuştu. Babası Çine'nin belediye başkanıydı. Tiyatroyla ortaokul yıllarında halk evinde tanışmış, sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak 1951'de Muhsin Ertuğrul sayesinde profesyonel tiyatroya adımını atmıştı. 1956'ya kadar küçük sahnede oynamış, ardından devlet tiyatrosuna geçmişti. Muhsin Ertuğrul, Şükran Güngör'ü Ankara'ya gönderdiği dönemde Yıldız Kenter'e Öfke'yi sahnelemesini önerdi ve ölümsüz ikili bu oyunla aynı sahnede buluştu. Yıldız Kenter: "Provalar başladı. Ben müthiş titizleniyorum. Şükran son derece rahatsız. Bir daha alalım orayı. O öyle değil de böyle. Bildiğimden de değil. Fazla ama ödüm kopuyor. Öberden gördüklerim, dışarıda gördüklerim, bir de titizliğim, korkaklığım eklenince Şükran rahatsız." Derken bir telgraf aldım Şükran'dan. "Kusura bakmayın. Ben beceremiyorum galiba ve affımı rica ediyorum." diye. "Hay Allah, ne yapacağım ben şimdi? Ne yaptım ben?" dedim. "Kötü bir şey mi yaptım? Kıracak bir şey mi yaptım Şükran'a?" Kimseden pek ses gelmedi. Herhalde onlar da pek hoşnut değillerdi benden. Telgraf çektim. "Telgrafınızı aldım. Kabul etmiyorum. Yarın sizi provada bekliyorum." diye. Geldi provaya. Ondan sonra dedim, "Ne oldu?" "Ben," dedi, "hak diyorum kesiyorsun, huk diyorum kesiyorsun. Herhalde beceremiyorum hissine kapıldım." "Tanımıyoruz birbirimizi," dedim. "Tanıdığımız zaman birbirimizi belki bana hak vereceksiniz. Belki hak vermeyeceksiniz ama beni anlayacaksınız. İçinde bulunduğum koşulları daha iyi değerlendireceksiniz. Ondan sonra dost olduk. İlk dostluklar biraz çekişmeyle başlarmış. 1958'de Türk tiyatrosunun efsane ismi Muhsin Ertuğrul, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden uzaklaştırıldı. 1959'da da Şükran Güngör, Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter de Muhsin hocalarının peşinden devlet tiyatrolarından ayrıldı. Hep birlikte İstanbul'a göçtüler. Hep aşk vardı oyunundan. Bırakıyorum hepsini ve ağlayarak, gülerek dönüyordum. Hep burnumda tüten güzelim İstanbul'a. Politika girmişti tiyatroya. Cepheler oluşuyordu. Vatan cephesine kaydetmek için peşimizde adamlar dolaşıyordu. Ama bize asıl dokunan, politikadan hep uzak durmaya çalışan Muhsin Hoca'nın tiyatrodan uzaklaştırılışındaki çirkinlikti. Aman yarabbi, biz niye pisletiyoruz her şeyi bilmem ki. Şükran Güngör. Muammer Karaca rahmetli Muhsin Bey ile anlaşmışlar. Ben de oynayayım bu sene senin tiyatronda demiş Muhsin Bey ona. Ya da aradaki bazı insanlar söylemiş. Muhsin Bey böyle şeyleri kolay kolay söylemezdi. Ve o tiyatroyu tutmuş, burada bir kadro teşkil etmiş. Beni de çağırdı, geldim. Zaten iş yok, güç yok İstanbul'da, tiyatroda yok ve hemen gittim. Sonra Müşfik'le Yıldız da geldiler. Onlar Londra'daydılar. Muhsin Bey bu teşebbüse geçtiği zaman. Onlar da İstanbul'a gelince ben de güller açtı tabii. Çok sevindim. Aslında Ankara'dan ayrılırlarken kafalarında kendi tiyatrolarını kurma fikri vardı. 1961 girdiğinde somut adımlar atıp kent oyuncuları topluluğunu kurdular. Bu arada bir bina sahibi olmak için de girişimlere başladılar. Ama paraları yoktu. Bu sorunu ilginç bir yöntemle aşmaya çalışacaklardı. Yıldız Kenter. Tiyatroyu yapmaya yeni başladık. Talat Alman koltukları satın da biraz para toplayın dedi. Bana çok cazip geldi. Fakat bir türlü yürümüyor. Gidiyorum, herkese anlatıyorum. Bir iki ev almışız. Orada tiyatro yapmak üzere. Rahmetli Kazım Taşkent'te temelleri çıkmadan vermem para dedi. Temellerini çıkmak için de para lazım halbuki. Kimse koltuk satın almıyor. Oraya buraya koşuyorum. Vazgeç bu işten diyorlar. Koltuk satarak bu iş olmaz. Sonra bir gün Nezihe Araz beni Ulviye Bengüsü Hanım'a götürdü. Ama anlatırken içeri birisi girdi. Erol Simavi'ymiş, ilk defa gördüm. İçeri bile girmedi, şöyle dışarıdan dinledi. Bak Erol, kim var burada dedi Ulviye. Bak neler anlatıyor dedi. 10 koltuk aldı Erol Simavi. İlk alan 10 koltuk aldı. Böyle bir şey olamaz, bir mucizeydi. Ondan sonra koltukları her satmaya gittiğim yerde bu sefer Erol Simavi Bey 10 tane aldı diyordum. Bir tane, iki tane, bazısı 3 tane ama genellikle birer birer, ikişer ikişer epeyce para toplandı. Temelini biraz çıktık tiyatronun. Koltuk satmak için kapısını çaldıklarından biri de İsmet Paşa'ydı. Paşa tiyatroya meraklıydı. Kenterleri sahnede izlemişti. Dahası Yıldız Kenter'in babasını Lozan'dan tanıyordu. Ama koltuk satın almaya gelince işi şakaya vurdu. 450 koltuğu nasıl idare edeceksiniz? Ben bir tanesine zor sahip oluyorum dedi, almadı. Dayanışma gerektiren bu zorlu günlerde Yıldız Kenter ve Şükran Güngör hem iş hem de özel hayatlarında ayrılmaz bir ikili haline gelmişti. Yıldız Kenter elleri babasının elleri kadar yumuşak ve şefkatli dokunan bu adamın yol arkadaşlığından etkilenmişti. Yıldız Kenter. Bu arkadaşlık bizi 50'liğe kadar getirdi. Ne annem istedi ne de onun annesi. Fakat biz öyle büyük çatışmaların insanları değildik. Düzensiz, kaypak, zor bir yaşamdan sonra güveni, huzuru, hoşgörüyü, anlayışı arayan, saygıyı arayan iki insandık. Bizi bunlar çok yakınlaştırdı ve bunlara ikimiz de çok dikkat ettik. Aşk bunlardan sonra geldi. Şükran Güngör. O beraberlikte çalışma esnasında işine bağlılığı, vücudunun sahneye hakimiyeti, oyundaki duygularını çıkartmaktaki ustalığı, saçı, başı, yüzü, kirpiği hepsi bana tesir etmiştir. Ve yavaş yavaş bu bende çok önce aşka dönüşmüştür. Yıldız Kenter. Şükran çok evlenmek istemiyordu galiba. Ben de çok evlenmek istemiyordum. Fakat ömrümüz beraber geçiyor ve gizli bir yaşam gibi böyle bu hoşumuza gitmemeye başladı bizim. Toplum ve çevre baskısı çok tuhaf. Maalesef zaman zaman etkileyici. Ama bu bizim işimize yaradı bir yerde. Ve biz madem ki böyle bir şey var, evlenelim kararı aldık. Şükran'ın annesi geldi İstanbul'a. Biz teşvikiyede oturuyorduk. Görücüye çıktım ben. Ama tabii çocuklu bir kadınım. Ama beni çok sevdiğini söylemiş. Kahve yaptım, ikram yaptım. Ben de onu çok sevdim. Lakin Yıldız Kenter'in annesi Şükran Güngör'ü pek sevmedi. Damat adayını biraz köylü bulmuş, kızının bu parasız pulsuz adamla evlenmesini istememişti. Kızının kendi çektiklerini çekmesini istemiyor, onun için mücevherler, kürkler içinde bir hayat düşünüyordu. Aslında Şükran Güngör'ün ailesi de evlenip boşanmış çocuk sahibi bu kadına çok sıcak bakmamıştı. Ancak onlar kararlıydı. 1964'te tiyatroculara yaraşır bir şekilde bir oyun ertesinde gözlerden uzak bir evde nikah masasına oturdular. Yıldız Kenter: Nikahımız gizli oldu. Pembe kadını oynadık, kıyamet kopuyor. Biz de mutluluktan havalarda uçuyoruz. Gizli evlendik. Ne balayı ne bir şey. Nikah oldu, ertesi gün oyuna çıktık, pembe kadını oynadık. Bir süre ikisi de bu evliliği ailelerinden gizledi. Bir alışma dönemine ihtiyaç olduğuna inanıyorlardı. Henüz bir evleri bile yoktu. Evli oldukları halde ikisi de aileleriyle oturuyordu. Zaman içinde Yıldız Kenter annesini de kızını da Şükran Güngör'e alıştırdı. Şükran Güngör de Yıldız'ı kendi ailesine. Şimdi hem özel hayatlarında hem tiyatroda yepyeni bir sayfa açılıyordu. Yıldız Kenter ve Şükran Güngör evlendikleri yıl Pembe Kadın filmiyle perdede boy gösterdiler. Aslında Yıldız Kenter daha 1951'de ilk filmi Vatan İçin'de rol almıştı. Memduhu'nun yönettiği Ağaçlar Ayakta Ölür'de sinemada da var olduğunu kanıtlamış, Anneler ve Kızları filminde ise kızı Leyla ile oynamıştı. Ama Pembe Kadın bu çiftin nasıl uyumlu bir ikili oluşturduğunu kanıtlamıştı. Sadece sahnede değil, perdede ve evde de. 1968 geldiğinde ikisi için de her şey yoluna girmiş gibi görünüyordu. Bir tanışıklık sayesinde bütçelerini zorlayıp bebekte bir ömrü birlikte paylaşacakları evlerine taşındılar. Kızları Leyla'yı İngiltere'ye okula yolladılar. Ardından bir başka hayal daha gerçek oldu ve Kenter Tiyatrosu binası bitti. Bekçisinden oyuncusuna kadar herkesi ortak etmiş, bu arada da büyük borca girmişlerdi ama başarmışlardı. Bundan böyle kendileri sahneleyecek, kendileri yönetecek, kendileri oynayacaklardı. Gündüz sahnede, gece evde hep beraberlerdi. Yıldız Kenter: Oynadığımız o kadar çok oyun var ki, Harold ve Mont'ta, Küçük Mutluluklar'da bazı küçük rollerin büyük oyuncusuydu Şükran. Şükran'ı izlediğim zaman rolün küçüğü büyüğü yok gerçeği çıkardı ortaya. Küçük rolleri oynadığı zaman ve bazı rollerde siler süpürürdü. O kadar sessiz, sakin bir kavrayışı olurdu. Şükran Güngör: O benim devamlı hocam. Yani konservatuvara gitmedim ama Yıldız'dan çok şey öğrendim. Ve bu öğretilen evde de devam etti. Zaman zaman sahnede de, tiyatroda da. Yıldız Kenter: Boş gecelerimizde eğer mutlaka bir tiyatro görmek istemiyorsak evde oturur kendimize yemek hazırlardık. Şükran çok güzel rakı içerdi. Ben de içerdim onunla beraber. Şükran Türk musikisini çok severdi, güzel ud çalardı. Çok güzel bir udu vardı, patladı. Sonra ben bir udçu buldum, bu udu yaptırdım. Ne kadar sevinmişti o zaman. Zaman zaman buraya Türk musikisinin ustaları gelirlerdi, beraber meşk ederlerdi. Ben türküleri ve uzun havaları çok severdim. Uzun hava söylerdi bana zaman zaman. Çok hoşuma giderdi. Güzel bir sesi vardı. Yazları Bodrum Turgut Reis'te, kışları evde ya da turnede, bazen Uğurlu Giller kaydında, çoğu zaman sahnede ya da sette. Çalışarak, üreterek, severek yaşadılar. Yıldız Kenter tiyatrodan geç döndüğünde uykuya dalmış kocasından küçük notlar bulurdu evde. Bugün hala başucunda sakladığı sevgi notları. Sevgili, çok uykum geldi ama ben de seni seviyorum bir tanem, Şükran. Ancak bu mutluluk tablosu uzun sürmedi. 1970'lerle birlikte sıkıntılar baş gösterdi. Tiyatroyu kurarken altına girdikleri borçları ödeyemez olmuşlardı. Tiyatro zaten büyük gelir sağlamıyordu. Yaptıkları filmlerden de para kazanamadılar. Ve bir dönem tiyatroları satılığa çıkarılırken eve de haciz geldi. Yıldız Kenter: Çok sıkıntı çektik. Bir dönem geldi, bu ev saksısına kadar haciz edildi. Borçları ödeyemediğim, o küçücük taksitleri ödeyemediğim dönemler oldu. Tiyatromuz satılığa çıktı. Tabii ki canımız sıkıldı ama yılmadık. Gayret ettik, çalıştık, çabaladık. Bütün ekipten de yardımcı olanlar oldu tabii. İşin üstesinden geldik. İşte tiyatronun satılığa çıkarıldığı, eve haciz geldiği o zorlu günlerde Şükran Güngör bir hobisinden para kazanmayı düşündü. Acaba sahnede ud çalıp şarkı söyleyebilir miydi? Yıldız Kenter: Zeki Müren bizim tiyatroya gelirdi, bir de koltuk almıştı. Ona rica ettik. Sizin altınızda bir yerde çıkabilir mi? Tiyatro çok kötü durumda. Oradan biraz para kazanabilirse bir katkısı olabilir mi? Aa tabii dedi. Eve geldi, resimler çekildi, Şükran'a kostümler dikildi ve sevgili Zeki Müren yok oldu ortalıktan. Ondan sonra bir kırıklık oldu Şükran'da. Udu fazla eline almamaya başladı. Şükran Güngör ömrünün son demlerinde birbiri peşi sıra gelen başarı ödülleriyle sevindi. 2000 yılında Zeki Ökten'in Güle Güle filminde Yıldız Kenter'le birlikte oynadılar. Buradaki oyunuyla Antalya Film Festivali'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Ardından Handan İpekçi'nin Büyük Adam Küçük Aşk filminde başrolü küçük bir kız çocuğuyla paylaştı. Filmde Kürtçe konuşulmasına karşı olduğu halde evine aldığı küçük Dilan'la iletişim kurabilmek için Kürtçe öğrenen bir emekli hakimi oynuyordu. Bu filmdeki oyunculuğuyla da Ankara Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu filmde küçük bir rolü olan eşi Yıldız Kenter'le son kez kamera önüne çıkmışlardı. Ancak büyük tartışmalar yaratan film yasaklandı. Şükran Güngör bir kez daha sevdiği bir işte küskünlüğe sürükleniyordu. Bu küskünlükle yorgun bedeni biraz daha çökecek ve Yıldız Şükran aşkında en acı dönemece girilecekti. Şükran Güngör, 73. yaş gününü Erol Evgin'in Bir Sevda Masalı programının stüdyosunda kutladı. Yanında her zamanki gibi eşi Yıldız Kenter vardı. Yıldız Kenter o günlerde kendi hayatını anlattığı Hep Aşk Var diye oynuyordu. Oyunun galasından eve döndüğünde başucunda eşinden aldığı notların sonuncusunu buldu. Bütün dünya bu akşam bir daha öğrendi oyunun, oyunculuğun ne olduğunu. Allah seni nazarlardan, kem gözlerden korusun Şükran. Şükran Güngör artık günlerini çoğu zaman evde, boğaza bakan evlerinin penceresi önünde geçiriyordu. Amansız bir hastalığın kendisini ebediyete sürüklediğini belki bilmiyor, belki de biliyor ama hissettirmemeye çalışıyordu. Yıldız Kenter. Hastalığında bir gün gelmiş, cama dayanmış, sabahlığı vardı üstünde, öyle dışarı bakıyordu. Onun baktığı yerden arada sırada gidiyorum, hep bakıyorum. Ne düşünüyordu acaba o an? Bir daha göremeyeceğini mi düşünüyordu bunları? Daha iyi göreceği bir durumda olacağını mı düşünüyordu bilmiyorum. Ama o silüeti hiç gözümün önünden gitmiyor. O tuhaf bir süreçti, çok çektiği bir dönemdi. Tıpkı Nedim için yaptığım dua, al onu yanına. Al onu yanına, çekmesin daha fazla. Şükran'a bunu dedim. Let go Şükrancığım dedim. Let go. Kollarımda duruyordu, yatağında oturur vaziyette. Uzun uzun baktı o ifadeyle gözlerime. Sonra yukarı baktı, bir nefes aldı, başı geldi omzumun üzerine. O anı çok yaşıyorum. O anı hiç unutmuyorum. Unutmak da istemiyorum galiba. O gözleri, o nefesi ve gidişi. Hemen bir telaş oldu ortalıkta. Geldiler, son tıkı vurana kadar başındaydılar. Öpücüklerle, okşamalarla uğurlamaya çalıştım onu. Varsa eğer huzur içinde, nur içinde olsun. 46 yıllık bir beraberliğin noktalandığı andı o an. 2002 Eylül'ünde Şükran Güngör yıllarca oynadığı sahneye son kez çıktı. Bu kez bir tabut içindeydi. Sevenleri yine salonu doldurmuştu ve yarım asırlık hayat arkadaşı yine onunla aynı sahneyi paylaşıyordu. Yıldız Kenter. Salonu tıklım tıklım görünce gayri ihtiyari bir dakika ben bir şey söyleyeceğim dedim çocuklara. Bir güzel haberim var ama Emrullah seni karşılayıp mutlaka vermiştir bu haberi dedim. Salon full dolu efendim demiştir sana dedim. Salon full dolu dedim. Emrullah hep ikisini birden kullanırdı. Öyle bir şey oldu. Varsa bir buluşma ne ala. Ben sanmıyorum, beklemiyorum. Şimdi onunla beraberim. Ben ölünce bitecek Şükran. Benim için tabii. Yakınları, ailesi, sevenleri için yaşayacak. Bodrum Turgut Reis'teki bu höyük mezar Behruz Çinici tarafından yapıldı. Şükran Güngör bu çok sevdiği beldede yine çok sevdiği denize karşı yatıyor. Höyüğün başucunda Antalya'dan getirilmiş iki taş var. İki de imza. Şükran Güngör ve Yıldız Kenter. Yıldız Kenter. Her şeyi, her şeyini özlüyorum. Hastalığını bile özlüyorum. Zor fakat evden ayrılmak, kaçmak, evde yaşamamak, başka yatağa göç etmek hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi. Şükran'la yatıyorum, Şükran'la kalkıyorum, kafamda ve gönlümde. Çok seviyordu burayı. Burayı hep onun kılmaya çalışıyorum. Burada onunla beraber yaşıyorum aslında. Bir tek şeyim var. Hep söylediğim gibi dokunamıyorsun, sarılamıyorsun. ve kaleme sarılıyor Yıldız Kenter. Konuşamadıklarını, diyemediklerini, dertleşemediklerini kağıda döküyor. Sitem ediyor, şikayet ediyor, iltifat ediyor, ilana aşk ediyor. Bir ölümsüz aşk bu karşılıksız mektuplarda sürüyor. Canıma mektup. Canım, bebeğim, koca kafalım, kara adamım, eğri bacaklım, yakışıklım. Bunları çabucak arka arkaya sıraladığımda gülerdin mutlaka. İnanılmaz güzellikte bir gülüş. Mahmut'un çektiği resimdeki gibi. En iyi oyuncu ödülünü aldığında, sevinçle kucaklaştığımızda çekilen fotoğrafımızdaki gibi. O resimlere ve kafamdaki sonsuz resimlere baktığımda, büyük acıma senin gibi gülümseyerek bakmaya ve büyümeye çalışıyorum. Kafamda, yüreğimde, önümde, ardımdasın. Hep yanımdasın. Çiçeklerde, esen rüzgarda, doğan güneşte, incecik beliren ayda, dolunayda hep sen varsın. Yanımdasın. Seni duyuyorum, seninle yaşıyorum, sana uzanmak, o şefkatli ellerine dokunmak istiyorum. Dokunamıyorum, ağlıyorum. Yıldız.